Simyadan bilime yolculuk. Simya nedir? Simya ile kimya arasındaki ilişki nedir? Simya nedir? Simya kelimesi Türkçe'ye Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Büyü, sihir anlamındadır. Bu sözcüğün kökenlerini ise eski Yunanca'dan bulabiliriz. Yani işaret, gösterge anlamındaki sözcüğe. Dilimizde simyanın en eski kullanımını 1317 yılında Gülşehri tarafından yazılan Mantık-ı Tahir isimli eserde görüyoruz. Ancak bu oldukça ileri tarihli bir kullanım çünkü eserde simyadan doğan bilim dalı kimyaya da gönderme yapılıyor. Simyacı ise simya ile uğraşan kimse anlamına gelir. Simya, gizem ve gizlilik ile örtülü olan eski bir uygulamadır. Simyacıların gözünü o zamanların en değerli maddesi olan altın bürümüştür. Kolay yoldan nasıl altın elde edebileceklerini düşünmeye başlamışlar ve bunun için çalışmaya koyulmuşlardır. En büyük hedefleri değersiz gözüken diğer elementleri bir şekilde altına dönüştürmek olmuştur. Ancak bu çalışmaların hedefi sadece basit yoldan altın elde etmekle sınırlı kalmamıştır. Bunun yanında insan vücudu ve ruhunu nasıl en mükemmel kılabileceklerini, ölümsüzlük iksiriyle sonsuz bir yaşamı bulmayı ve çaresiz hastalıklara çare bulmayı da amaçlamışlardır. Bilimin ve bilimsel metodolojinin temelleri henüz atılmadığı için bu girişimler türümüzün biyolojisine ve evrene dair birçok bilgiyi keşfetmemizi mümkün kılmıştır. Simyacıların etrafımızdaki her şeyin bir tür evrensel ruhaniyet içerisinde bulunduğuna dair karmaşık bir dünya görüşleri vardır. Örneğin metallerin kendi ruhlarının olduğuna ve dünya içerisinde büyüdüğüne inanıyorlardı. Altın onların öylesine ilgisini çekiyordu ki herhangi bir metal bulunduğu zaman bunun olgunlaşmamış altın olduğu düşünülüyordu. Altının günümüzde de fazlasıyla değerli metal olduğunu biliyoruz. Hatta nedenlerinden de az çok haberdarız. Ancak simyacıların altına olan takıntısı günümüzdekinin çok daha ötesindeydi. Simyacılar periyodik tabloyu dolduran metalleri genişleterek veya arındırarak mükemmel ruhsal güce ulaşmanın bir yolu olduğunu düşünüyorlardı. Simyanın tarihi. Tarihçi Neville Drury, Büyü ve Büyücülük kitabının bir bölümünde simya kelimesinin Mısır Arapçasında siyah anlamına gelen çem veya kemden geldiğini belirtmiştir. Bu sözcük, Nil nehrini çevreleyen siyah alüvyonlu topraklara işaret etmek amacıyla kullanılmaktadır. Zamanla çem kelimesi başına al ekini alarak, günümüzde Türkçe anlamı simya, İngilizcesi alkemi olan kelime türemiştir. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, simyanın kimya ile olan kelime benzerliğinden dolayı bir bilim dalı olduğu düşünülmektedir. Ancak simya bilim dalı değildir. Simyada araştırmalar deneme yanılma yoluyla yöntemiyle yapılmaktadır ve iddiaların güvenilirliğini sınamak amacıyla herhangi bir objektif yöndeme başvurulmamaktadır. Bol miktarda hatalı iddiaya gerçek gibi yer verilen simya, sıklıkla hüsnü kuruntu ve aceleci genelleme gibi mantık saftalarından gücünü alan bir sahte bilim türüdür. Kimyada olduğu gibi pozitif yaklaşım simya araştırmalarında yoktur. Öte yandan simya alanında çalışan bazı kişilerin araştırmalarını daha sistemli hale getirme isteği, kimyanın temellerini atıp onun gelişimini hız katmıştır. Yani bilimsel yaklaşımın olmadığı dönemlerde, sahte bilim uğraşlarının bile sistematize edilip insan önyargılarından arındığında sistemli bilime dönüşebileceği görülmektedir. Günümüzde bu genellikle bu şekilde olamamaktadır. Çünkü zaten hali hazırda evrenin hemen hemen her basamağını inceleyen bilim dalları bulunur ve bunlara ek olarak sahte bilimden gelen düzensiz ve hatalı perspektife ihtiyaç duyulmamaktadır. Günümüzde kullanılan maddelerin bir kısmının yüzyıllar önce simyacılar tarafından keşfedildiği bilinmektedir. Zaten bu nedenle kimyanın temelini simyanın attığı söylenir. Cıva, sönmüş kireç, nitrik asit gibi maddelerin yüzyıllar önce simyacılar tarafından kullanıldığı bilgisi şaşırtıcı olabilir. Ancak şu nokta hatırlanmalıdır. Simyacıların bu maddeleri kullanıp ulaşmaya hedefledikleri sonuçlar, günümüzün bilimselliğinden ve bilimsel düşünme yöntemleri sayesinde dinlediğimiz deneyimin getirilerinden oldukça uzaktır. Simyacılığın barutun bulunması, madenlerin rafine edilmesi, kozmetiğin gelişmesi, seramik, cam ve boyanın üretimini sağlaması, likör ve esans üretimini başlatması gibi kimyasal gelişime katkılarının olduğu belirtilse de, bunların yöntemi ve sistematiği kimyadan farklıdır. Tüm bunlara rağmen simyacıların erken dönem bilime katkıları yadsınamaz. Simyacıların elementleri altına dönüşmeye çalışmalarının günümüzde çok büyük faydası dokunmuştur. Sorun, bunun sistemli olmayışından ötürü anlamlı bir bilgiye dönüştürülmesinin fazlasıyla gecikmesidir. Simyacılar her elementi altına dönüştürme hırslarından dolayı, periyodik cetveldeki diğer temel elementleri altından daha değersiz görmüşler, onları incelemeye öncelik vermemişlerdir. Altın o dönemlerde insanlar için en büyük gelişmeyi temsil ediyordu ve insan ruhunu yenileyen ve geliştiren bir madde olarak görülüyordu. Bu nedenle altına takıntılı bir saplantı beslemişlerdir. Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Antik Mısır, İran, Hindistan ve Çin'de uğraşılmıştır. Klasik Yunan döneminde Yunanistan'da, Roma İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli İslam başkentlerinde ve daha sonra 19. yüzyıla kadar Avrupa'da simya ile çalışmalar yapılmıştır. Simyacılar o dönemlerde yaşamın temellerinin 5 temel unsurdan oluştuğunu düşünmüşlerdir. Bunlar toprak, su, hava, ateş ve ruhtur. Bu 5 unsurun evrendeki her şeyin temel taşı olduğunu düşünürlerdi. Eski bir inanca göre her element 4 ayrı unsurdan ikisini içerir. Bunlar sıcaklık, kuruluk, ıslaklık ve soğukluktur. Ateş sıcak ve kurudur. Su ıslak ve soğuktur. Hava ıslak ve sıcaktır. Toprak ise soğuk ve kurudur. Doğa filozoflarından biri olan Empedokles, bir bardağı su dolu bir kaba soktuğumuzda bardağın içinin tamamen su olmayacağını, bardağın iç hacminin bir kısmının hava, bir kısmının su ile dolu olarak kalacağını kanıtlamıştır. Empedokles öncesindeki Yunan filozoflar hangi ilkel maddenin her şeyin temeli olduğunu tartışıyorlardı. Heraklitus ateşi, Thales suyu, Anaximenes havanın kök element olduğunu savunuyordu. Türkiye'nin Aydın topraklarında yaşamış Anaximander ise temel maddenin bu elementlerden biri olmadığını ancak temel maddenin bu elementlerin ise birbirine dönüşebileceğini savunmuştur. Empedokles ateş, toprak, su ve havanın temel 4 element yani kaynak olduğunu söylemiştir. Aristoteles ise bu fikri geliştirerek kuruluk, sıcaklık, ıslaklık ve soğukluk kavramını ortaya atmıştır. Tüm bunlar simyanın temel aldığı felsefi yapı taşlarını oluşturmuştur. Isaac Newton, Robert Boyle, Arnaldus de Villanova gibi önemli bilim insanlarının simya ile ilgili çalışmalar yapması oldukça ilginçtir. Bu durum erken dönem biliminin henüz sahte bilimi ayıklayabilecek yapı ve donanımda olmadığını göstermektedir. Buna rağmen simya, modern bilimden ayrı bir uğraş olarak kabul edilmelidir. Simya iddia ettiği hedefine hiçbir zaman ulaşamadığı gibi, istenen hedefler modern bilimin ışığında gördüğümüz üzere hayallerden öteye geçememiştir. Simyadan bilime yolculuk. Simya ile ilgilenen düşünürlerin çalışmalarının birçok bilimsel gelişmenin önünü açtığından söz etmiştik. Öyle ki bu çalışmaların sonuçları simyanın sonuna getirmiştir. Bu kısımda bu gelişmelerden ve bu gelişmelerin simya üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Teleskobun hikayesi. Teleskobu ilk icat edenin kim olduğu hala belirsizdir ancak hikayesi kısaca şöyledir. Hans Lippershey adında Hollandalı bir gözlük üreticisi, 1608 yılında nesneleri 3 kez büyütebilen bir cihaz icat ettiğini ilan ederek bunun patentini almak için gerekli başvuruları yapmıştır. Ancak bu patente karşı olan Jacob Metius ve Zacharias Jensen, onun kendi tasarımlarını çaldığını ileri sürerek Lippershey'e ayrı ayrı dava açtılar. Ortalığın karışık olmasından faydalanan Jacob Metius, Lippershey'den birkaç hafta sonra başka bir teleskop için patent başvurusunda bulundu. Mahkeme ve hükümet yetkilileri çok sayıda insan tarafından bilinen bir icadın çok kolay kopyalanabilmesinden dolayı teleskoba hiçbir patent verilmemesi kararını aldılar. Fakat Lippershey ilk patent başvurusunda bulunduğu için teleskopun mucidi olarak anılmaktadır. Galileo kendi teleskobunu yaparak cisimleri 20 kat büyütebilmeyi başarmıştır ve ucunu gökyüzüne çevirmiştir. Bu sayede Galileo uzaya yakın gözle bakmayı başaran ilk kişi olmuştur. Bu atılımlar üzerine Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde teleskobu geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Johannes Kepler, optik sahasında yaptığı çalışmalar sonucunda iki konveksli bir teleskop tasarlamıştır. Teleskop konusunda çağ açıcı fikir ise Isaac Newton'dan geldi. Newton, merceklerin yanı sıra aynalardan da oluşan bir teleskop yapmanın daha yararlı olacağını düşündü ve günümüzde yansıtıcı teleskop olarak bilinen teleskopu icat etti. Böylece 1608 yılında insanlığın geleceğinde yeni bir kapı aralanmış oldu. Teleskopun icadı sayesinde türümüz ilk defa bu kadar güçlü bir araçla gözünü uzaya çevirdi. Bununla birlikte insanlık algılayabildiği büyüklüklere bir yenisini daha katmış oldu. Astronomik büyüklükler. Teleskopun icadı bizim evrende ne kadar küçük olduğumuzu anlamamıza yardımcı oldu. Teleskop sayesinde evrene yönelik daha önceden ispatlanamayan bazı yaklaşımlarımız ilk defa kanıtlanabilir hale geldi. Bunun sonucunda simyacılar yavaş yavaş deneme yanılma ve sistemsiz araştırma yöntemlerine uzaklaşmaya ve bilimsel gerçeklere yaklaşmaya başladılar. Uzayın sonsuz karanlığını inceleyen insanların yüzlerine ilk defa bilimin ışığı vurmaya başlamıştı. Barutun icadı. Barutun icadı ile ilgili olarak ilk bulgular Çin'i göstermektedir. Milattan sonra 142 yılından kalan kayıtlarda baruta benzer bir maddeden söz edilir. Toz şeklinde olan bu maddenin şiddetle patladığından ve parlak ışık çıkarttığından bahsedilir. Bu ilginç keşfin temelinde de simya ile ilgili çalışmalar yatmaktadır. Simyacılar ölümsüzü bulmaya çalışırken kükürt, kömür ve potasyum nitritini rastgele karıştırıp günümüzdeki patlayıcı barutun atası olan karışımı keşfetmişlerdir. Bundan 1,5 yüzyıl kadar sonra yani milattan sonra 300 yılından kalan kayıtlara göre ise yine Çin hanedanlığında yaşamış olan Ge Hong patlayıcı yapmak için bu maddeleri yeniden karıştırmıştır. Bu çalışmaları sonucunda kullanılabilir yapıda ve stabilite olan ip barutu icat etmiştir. Barutun gücü anlaşıldığında Çin hanedanlığı bu icadı diğer uygarlıklardan saklamaya çalışmıştır. Bu patlayıcı silahların sırrı ancak uzun yıllar sonra çözülebilmiştir. Böylece insanlığın savaşlarda kullandığı öldürme teknikleri baştan yaratılmış, savaş teknolojisinde büyük bir çığır atlanmıştır. Camın keşfi. Bugün evlerimizin de genel olarak insanlığın vazgeçilmez yapı taşlarından biri olan cam da simyacıların çalışmalarının bir ürünüdür. Aslında camın tam olarak ne zaman ve kim tarafından keşfedildiği bilinmemektedir. Arkeologlar tarafından keşfedilen en eski cam eşyalar, M.Ö. 2500 yılından kalma antik Mısır boncuklarıdır. Eski çağlarda insanlar yemeklerini pişirmek için kaplarının üzerine koyabilecekleri bir taş bulamadıklarından dolayı yanlarında olan ve aynı zamanda mumyalamada kullanılan doğal soda topraklarını kullanmışlardır. Kum üzerinde yakılan ateşin, kum, soda ve deniz hayvanlarının kabuklarında bulunan kireci eritmesi sonucunda camın keşfedildiği bilinir. Bu konudaki en kapsamlı araştırmalardan birisi, kimya tarihçisi Marco Beretta tarafından yazılan Camın Simyası adlı kitaptır. Metalurji. İnsanlık öncelikle taşlarla ilgilenmiştir. Taşları şekilden şekle sokmaya çalışmışlardır ancak belli bir şekilde öteye gidememişlerdir. İnsanların taşlara olan ilgisi metalleri keşfedene kadar sürmüştür. Çünkü metalleri taşların aksine istedikleri şekillere sokabildiklerini fark etmişlerdir. Avrupa'da ilk defa dövülmüş bakırın kullanılmasının M.Ö. 4500 yıllarına dayandığı bilinmektedir. Anadolu'da ise bu M.Ö. 7000. Altın, gümüş ve bakırın kullanımının arkasından demir gelmektedir. O dönemlerde demirin metalurjik kullanımı gizli tutulmuştur. Bunun sebebi demirin bakırdan ve bulunan diğer metallerden daha sert olması, silah yapımında kullanılmak için ideal bir metal olmasındandır. Ancak ilerleyen dönemlerde silah yapımı dışında inşaat ve tarım açısından da demirin önemli bilincindeydiler. Eski Mısırlı ustalar özellikle altın ile ama genel olarak metallerle çalışma konusunda yetenekliydiler. Cevherlerden metalleri ayıklamak ve alaşımları birleştirmek için kullanılan yöntemleri geliştirmişlerdir. Mısırlılar teneke ve bakırdan nasıl kaliteli bronz yapılacağını biliyorlardı. Aynı zamanda demirle neler yapılabileceğinin de farkındaydılar. Metallerin keşif ve üretimi bakır, tunç, pirinç ve demir sırasına göre olsa da bu sıra dünyanın her bölgesinde aynı sırada olmamıştır. Çünkü insanların metallerle olan bağlantısı tamamen tesadüfi olarak ve o bölgenin coğrafi koşullarına bağlı olarak gelişmiştir. Mesela demir çağı dünyanın bazı bölgelerinde daha erken başlamıştır. Civanın keşfi de bakırın keşfi kadar geçmişe gitmektedir. Romalılar civayı altın elde ediminde kullanırlardı. Simya tarihinde önemli kişiler. Johann Rudolf Glauber. Şarap üretimi kimyası üzerine çalışmalar yapıp bunu ticarette kullanılmasını sağladı. Eczacılıkla uğraşıyordu ve halkın fakir kısmına ücretsiz ilaç ve tıbbi tedavi sağlıyordu. Kimyasal ekipmanlara yaptığı geliştirmeler ile kimyaya katkısı çok büyüktür. Sülfürik asit ve sofra tuzunu birleştirerek konsantre hidroklorik asit üretti. Potasyum nitratı sülfürik asit ile ısıtarak nitrik asit üretimi için geliştirilmiş bir işlem gerçekleştirdi. Sal mirabilis veya harika tuz olarak isimlendirdiği sodyum sülfat üretimi ile birlikte bu maddeye Glauber tuz adı verilmesinin onurunu yaşadı. Arnaldus de Villanova. Simyacı Arnaldus hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Bunun en büyük sebeplerinden birisi göçebe bir hayat yaşamasındandır. Sık sık şehir değiştiren Arnaldus'un ölümü de Papa tarafından davet edilmesi üzerine Avignon şehrine giderken yolda hastalanarak olmuştur. İlgilendiği konuların gök bilim ve fizik olduğu bilinir. Bu bilim dalları yanında kimya, tıp ve Arap felsefesi de okumuştur. Ebu Musa Cabir bin Hayyan. Kimyanın kurucusu olarak anılan Cabir bin Hayyan çok yönlü bilim insanıdır. Kimya, tıp, felsefe, matematik gibi konularda kendini geliştirmiştir. Onun kimyanın kurucusu olarak anılmasının sebebi, simyayı bir ilim olmaktan çıkarmasıdır. Kendi geliştirdiği yöntemlerle kimyayı analiz ve matematik gibi sağlam temellerle açıklamış ve kimya biliminin oluşmasını sağlamıştır. Daha sonra bu alanda kendini geliştirmiş ve edindiği tecrübeler, teknikler ve yeni icatları ile modern kimya biliminin kaynaklarını oluşturmuştur. Fransız bilim tarihçisi Marc-Élin Berthelot, Ebu Musa Cabir bin Hayyan hakkında şunları diyor. Aristo'nun mantık ilmindeki yeri neyse, Cabir bin Hayyan'ın kimya ilmindeki yeri odur. Aristo mantığın kurucusu ve üstadı olarak kabul edildiği gibi, Cabir bin Hayyan da kimyanın kurucusu ve üstadıdır. Yaptığı çalışmalar günümüzü ışık tutmuştur. Ancak çalışma prensibinin de herkese örnek olması gerekir. Oldukça yoğun bilim hayatı olan Cabir bin Hayyan, yaptığı çalışmalar ve deneylerinin sonucundan hiçbir zaman emin olmamıştır. Bilimin hızlı ilerlediğini ve her yeni gün başka buluşların gerçekleşebileceğini düşünmüştür. Bu da kendisini yaşadığı çağda ileri görüşlü bir kişi yaparak kimyaya ve günümüze ışık tutmuştur. Dünya üzerindeki ilk kimya laboratuvarını kurmuştur. Kristalleşme, kalsinasyon, damıtma ve buharlaşma gibi terimleri kimyaya kazandırmıştır. Damıtma işleminde imbik aletini kullanarak bitkilerden asitleri, sodyum karbonat ve potasyum bulmuştur. Zehirli maddeler üzerinde incelemeler yapmıştır. Boyalar, deriler ve deri boyama üzerinde çalışmalar yapmıştır. Paslanmazlığı keşfetmiştir. Maddelerin atomik yapısı ve reaksiyon oluşumlarını araştırmıştır. Ateşle yanmayan kağıdı keşfetmiştir. Nicolas Flamel. Bu ismi Harry Potter serisinden hatırlıyor olabilirsiniz. O kişi gerçek bir kişi. Flamel hakkında oldukça ilginç iddialar vardır. Bu iddialar, Flamel'in simyacıların bulmaya amaçladıkları ölümsüzlük ilacı olarak görülen felsefe taşını ve bütün maddeleri altına çevirmeye hedeflediklerinin yöntemini bulduğunu söylemektedir. Çeşitli kaynaklarda yazan bilgiye göre maddeleri altına çevirebilmişti ancak bunu sadece eşi görmüştü. Nicolas Flamel 1340-1418 yılları arasında yaşayıp ölümünden sonra ünlenen isimlerdendir. Felsefe taşını bulduğu için mezar soyguncuları tarafından mezarı kazınmış ve mezarının boş olduğu iddia edilmiştir. 17. yüzyılda insanlar Nicolas Flamel'in ölmediğine ve hala yaşadığına inanıyorlardı. Robert Boyle, kimyasal elementleri maddenin parçalanamayan yapı taşları olarak tanımlamıştır. İlk kez kimyasal bileşiklerle basit karışımlar arasında ayrım yapmış, kimyasal birleşmede özelliklerin tümünün değiştiğini, basit karışımlarda ise böyle değişimler olmadığını öne sürmüştür. İlk kez element ve bileşiklerin doğru tanımını yapmıştır. Robert Boyle'a göre element, kendinden başka elementleri ayrılamayan bir maddedir. Tüm bileşikler elementlerin birleşmesiyle meydana gelir. Ancak Robert Boyle'ın element tanımındaki eksikliği, sodyum hidroksit, kireç ve su gibi ısıyla zor ayrışan maddeleri element olarak kabul etmesidir. İlerleyen dönemlerde bu eksikliği Antoine Lavoisier yaptığı çalışmalarıyla düzeltmiştir. Sonuç. Sonuç olarak geçmişten günümüze olan süreçte edindiğiniz bilgilere bakacak olursak, o zamanlarda birileri ortaya fikir atmış ve diğer bilim merakları bunu geliştirmek için veya yanlışlamak için çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Eğer yanlışlanabilirse o fikri sırtlarını dönmüşlerdir. Ancak doğrulanabilir veya geliştirilebilir olduğunu düşünürlerse o fikrin üzerine gitmişlerdir. Aynı durum günümüzde de geçerlidir. Bildiğimizin dışında ortaya atılan bir fikrin yanlışlanabilirliği kontrol edilmelidir. Hiçbir kaynağa başvurmadan, hiçbir bilimsel dayanak oluşturmaksızın yanlıştır veya doğrudur demek yanlıştır. Geçmişten çıkarabileceğimiz en önemli ders budur. Simyada olduğu gibi deneme yanılma yoluyla çalışmalarını sürdüren insanlar sayesinde, kimya biliminin temeli doğmuş ve pozitif bakış açısıyla çalışmalarını sürdüren bilim insanlarımız, daha titiz çalışmalarıyla bilimin gelişme yoluna girmişlerdir. Bu demek değildir ki günümüzde halen simya çalışmaları yürütülmelidir. Bunun dediği şudur. Kimi zaman sıra dışı alanlara sistemli bir yaklaşım getirdiğimizde daha önceden göremediğimiz gerçekleri görebilmemizi sağlayabilir. Günümüzde her geçen gün yeni çalışma alanları doğmaktadır ve doğmaya devam edecektir. Neden bu yeni doğacak çalışma alanlarından bir tanesi sizin sayenizde olmasın ve tarihe Ebu Musa Cabir bin Hayyan gibi bir alanın kuruculuğunda sizin adınız geçmesin?